Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Bir Türkiye turnesinde olduğumuz şu günlerde hepinizi Amasya'dan sevgiyle, saygıyla, selamla, hürmetle, duayla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir kutlu doğum haftasında hepinizin geçmiş kandilini tebrik ediyorum. Çok değerli bir hocamızla, Durmuş Ayvaz hocamızla beraberiz, Amasya müftümüzle. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hocam, biz önce geldik ama siz de bizim programımıza geldiniz. Ben hoş geldiniz diyerek açayım programı.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Siz de Şehzadeler Beldesi olan ilim, irfan, hikmet şehrimize hoş geldiniz.
Eyvallah, hoş bulduk, sefa bulduk değerli hocam. Tabii bir il, Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor, Şevhül Mekan bil Mekini, oranın sakinleriyle, oranın sizler gibi değerli eşrafıyla abad oluyor, ihya oluyor, iman oluyor. Ben Diyanet Teşkilatı'nı yakından takip eden, gittiği her yerde böyle kapılarını çalan bir kardeşinizim. Bu açıdan öncelikle bütün dinleyenlerimiz adına, hasreten aileyle ilgili yaptığınız bütün o kardeşiniz çabalarınız için size minnetlerimi arz ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Aile söylendiği zaman bizim için çok önemli. Dinimiz için çok önemli, insanlık için çok önemli. Aile dediğim zaman aklımıza ilk aile olan Hazreti Havva ile Hazreti Adem'in ailesi geliyor. Eyvallah. Çünkü onlar cennette beraberdiler. Allah-u Teala onları işledikleri suçtan dolayı cennetten yeryüzüne indirildiğinde yeryüzünde kurulan ilk kurum aile kurumu.
Eyvallah.
Evet. Ondan sonra adalet kurumu tesis edilmiş. Bu vesileyle beraber insanlığın kurduğu ilk kurum aile. Aile toplumun temeli. Bir toplumda aile ne kadar güçlü olsa o güç topluma yansır. Güçlü toplum milleti, millet devleti, devlette daha büyük oluşumları içerir. Dolayısıyla yarınlarımız, geleceğimiz güçlü ailelere borçludur. Muhakkak ki bunu bilmemiz gerekiyor.
Eyvallah. Hocam, bizim programımızın adı da 3 yıldan beri elhamdülillah Erkam Radyo'da bu programı yapıyorum ben. Ailede huzur arayışları.
Evet.
Huzuru aramaya, bulduğumuz yerlerde onu değerli dinleyenlerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. 2020'nin 43. programı. Bu sizinle yaptığımız program. Hocam, bizim medeniyetimizde özellikle önemini nereden alıyor aile?
Bizim medeniyetimizde önemini Kur'an'dan alıyor.
Kur'an-ı Kerim.
Evet. Çünkü Allah-u Teala malum insanoğlunu yarattı. İnsanoğlunu yaratırken şöyle ifade ediyor. Biz Hazreti Adem'i yarattık. Aynı cinsten de eşini yarattık.
Dolayısıyla yani, o böyle takdir etmiş.
Bu böyle takdir etmiş. Ve diyor ki aralarına koymuş olduğumuz bir sevgi ve muhabbet bağlarıyla onları eş kıldık. Bakınız, yani fıtraten daha biz dünyaya gelmeden önce Allah-u Teala her şeyi ayarlamış. Yani bir aile olabilecek şekilde uzun bir müddet bir çatı altında yaşayabilecek şekilde ve bu yaşamanın sonucunda da neslini devam ettirebilecek bir formatta Allah-u Teala bizi yaratmış ve dünyaya göndermiş. Tabii ki bizde aile kavramının, evlilik kavramının, mutlu ailenin özelliklerinin kodlarını da Allah-u Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor. Nasıl bildiriyor? İşte daha önceki peygamberlerin oluşturduğu ailelerle beraber. Ve en son bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rol ve model olarak bize gönderilişi de İslam ailesinin nasıl olması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda aslında Kur'an-ı Kerim bir teferruat kitabı değildir, değil mi? Baktığımızda inanç, ibadet ve ahlaktan oluşan bir kitabımız var bizim. Yani bir inanç boyutu var. O inancın ayakta durabilmesi için bir ibadet boyutu var. İnanç ve ibadetin de insanda tezahürü olan, yani hem kendi cinsiyle hem de çevresiyle hem de kendi cinsinden olmayan kainatla uyum içerisinde yaşayabilmesi için ona gerekli olan bir ahlaki kaideler vardır. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerin ailelerinden örnek veriyor. Ama en sonunda da sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden örnek veriyor. Rol ve model olarak bize onu örnek almamızı tavsiye ediyor. Tabii ki burada o aile yapılarına baktığımızda bizlerin nasıl bir ders almamız gerektiği, o aile yapıları içerisinde efendim örnek almamız gereken hususlar var, kaçınmamız gereken hususlar var,
ibretlik hususlar var.
Ahmet. Bütün bunları göz önüne almamız lazım.
Bir de hani Üsve-i Hasene olduğu için herhalde evet. En mükemmel örnek alemlere rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselam.
Tabii yani o alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Şimdi şöyle bir şey de bakmak lazım. Yani bizim dinimiz diğer dinlerden farklı. Mesela niye farklı? İslam'da bir çocuk ailede dünyaya geldiğinde o temiz bir fıtratla gelir, tertemizdir, günahsızdır. Ama Hristiyanlıkta doğan herkes günahla beraber doğar. Dolayısıyla bizde temiz olan bu fıtratı Allah-u Teala bir nevi aileye teslim etmiştir, değil mi?
Kesinlikle.
Yani anneye ve babaya teslim etmiştir ve demiştir ki işte tertemiz, yani günahsız, amel defteri bembeyaz olan
bu pırlantayı alın evet, işleyin.
Tabii tabii, gözünüzün aydınlığı, gönlünüzün huzuru olan bunu alın işleyin, bu bir emanettir. Aynı zamanda tabii ki bizim dinimizde aile kurmak sadece hukuki bir ilişkinin icap ve kabulün sonucunda oluşan bir birliktelik değildir. Bunun temelinde ibadet boyutu vardır. Yani bizim ailemizin temelinde ibadet. Bunu da neden anlıyoruz? Bakınız şundan anlıyoruz. Bir önceki konuşmamda da ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala teferruata girmemiş. Mesela namaz kılın demiş ama o namazın nasıl kılınacak olduğunu elçisine bırakmış. Zekat verin demiş ama nasıl uygulanacak olduğunu elçisine bırakmış. Fakat üç konu var ki bunu teferruatlı bir şekilde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bildiriyor. Bunun bir tanesi nikah, değil mi? Biri miras. Yani bu çok önemli. Bunlar neyle ilgili? Nikah ve miras aileyle
ilgili. Aile hukukuyla alakalı.
Bak Allah-u Teala burada bizim reyimize, bizim tercihimize bir şey bırakmamış. Niye bırakmamış? Demek ki insanlık tarihinde Hazreti Adem'den başlayıp kıyamete kadar en çok müşkilin, sıkıntının, problemin olacak olduğu alan bu alanlar.
Hocam şu anda evet. Lafınızı kesiyorum hakkınızı helal edin ama ceza hukukunda en büyük şey %86 ile miras kavgalarıymış aile üyelerinin birbiriyle.
Evet, tabii tabii yani düşünsenize bu seneki Mevlid-i Nebi haftamızın konusu da Hazreti Peygamber ve çocuk, bu vesileyle bizi izleyen kardeşlerimizin de Mevlid-i Nebi haftasını tebrik ediyorum.
Allah razı olsun. Yani, o da inşallah o konuya özellikle geleceğim.
Evet.
Hocam bu kadar önemli, yani bu satır aralarından çektiğim şeylerden en önemlisi Allah bireysel, bencil, egoist, tek başımıza yaşamak üzere değil, donanımlarımızı bir aile olarak yaşayacak şekilde bizi tasarlamış. Dolayısıyla evet. Tekil hayat bize göre değil.
Değil. Kesinlikle.
Rahatlık, huzur, sükunet değil mi? Muhabbet.
Tabii tabii. Yani
ülfet, aile olmak.
Kesinlikle. İnsan diğer canlılara benzemiyor. Bakınız. Diğer canlılarda dünyaya annelerinden geldiği zaman yaşayabilme, hayatını devam ettirebilme, bir de neslini sürdürebilme bir yeteneği var. Yani bu.
Hemen kalkıyorlar. Ya, değil mi?
Kalkıyor. Evet.
Devam ediyorlar.
Ama insan bir başkasına muhtaç. Doğduğunda da muhtaç. Yaşının kemalinde de muhtaç ve yaşının sonuna doğru da muhtaç. Allah-u Teala birimizi diğerine muhtaç kılmış. Yani biz birbirimize muhtaçız. Ve insanların neslini devam ettirebilmesi için de bir araya gelmesi ve ortak değerlerde buluşması lazım. Dedim ya, nikah, evlilik hukuki bir anlaşmadan daha ziyade dini ve ibadet boyutu olan bir yönü vardır ki biz ona diyoruz ki aslında evlilik de bir ibadettir, nikah da bir ibadettir. Bugün kurulan evlilikler, yapılan nikahların temelinde Kur'an varsa, değil mi?
Yani başlangıcı mübarek,
mübarek olursa bu müesseseyi kuranlar buna bir ibadet gözüyle bakar. Bunun zarar görmesinde, efendim zaman zaman aşınmasında, problemlerin yükselmesinde bu ibadet ve Kur'an gözüyle baktığında daha yapıcı olurlar. Daha kesinlikle. Merhametli olurlar. O birlikteliğin devamının karşılığında Allah'ın rahmetinin, peygamberimizin şefaatinin kendileriyle beraber olacak olduğuna inanıyorlarsa yuva amenle. Ayakta kalabilir.
Amenle.
Ama sadece dünyevi yönden bu işi ele alırsan o zaman yuvanın çatırdaması kaçınılmaz olur.
Allah muhafaza. Hocam günümüzdeki önemini size sormak istiyorum. hani çok gezip dolaşan, insanımıza dokunan bir kişisiniz. Evet. Burada devletin hani şefkat eli, merhamet eli, bir de ilim elisiniz aynı zamanda. Hani bu üç özellik verilmiş. Şimdi bakıyoruz son dönemde şu tür sapkınlıklar çıkmaya başladı Avrupa'da. İşte siz buyurduğunuz gibi hani çocuk böyle işlenecek bir cevher tertemiz olarak anne babaya teslim ediliyor. Avrupa şu anda 20 yıldan beri şunu gittikçe aymazlık derecesinde savunmaya başladı. Çocuk büyüsün, dinini kendi seçsin. Sakın ha. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'de bir cezası var şu anda mecburi din eğitimine karşı. Ya hadi bununla alakalı bir şeyler yapabiliyorduk falan. Şimdi yeni bir sapkınlık çıktı 5 yıldan beri. Ya çocuk cinsiyetsiz doğar, siz sakın karışmayın, büyüyünce cinsiyetine kendi karar versin. Yani Avrupa ve Amerika, Batı dediğimiz şey şu anda tamamen aileye vuruyor, ailesizliğe doğru bir gidişat var. Bu ortamda, bu konjektürde ailen durumu nedir, nasıl görüyorsunuz?
Çok güzel söyledin. İşte Batı, yani fıtri olan, İslami olan, insani olan bütün değerleri dinamitlediği için şu anda müthiş bir çöküşün içerisinde. Kaçınılmaz bir çöküşten yani. Ama Batı'da aklı selim olanlar da var. Mesela en son İsveç'te öyle tahmin edeyim. Böyle bir çıkış yaptı. Biz neslin devamından yanayız, insanın fıtratından yanayız. Ama korkuyorum ki tabii Batı'daki o akım yakın bir zamanda bizim ülkemize, İslam beldelerine gelmesinden de korkuyoruz. Allah tedbirlerimizi Allah almamız lazım. İnsan fıtratını insan belirlememiştir. İnsan cinsiyetini insan belirlememiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz seni dişi ve erkek olarak yarattık. Dolayısıyla kadını kadın olarak tanıtmış, erkeği de erkek olarak tanıtmıştır. Biz Kur'an'ın gözüyle bakmazsak, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin gözüyle bakmazsak, o zaman bugün Batı'yı esir alan bu felaket yakın bir zamanda bizim de kapımıza gelecektir, aşındıracaktır. Dolayısıyla bizler diyoruz ki ailelere, buradan sesleniyoruz. Allah-u Teala'nın çağrısına kulak verin. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde ne diyor? Ey anneler ve babalar, yakıtı insan ve taştan olan cehennem azabından ehlinizi, ailenizi kurtarın. Onlara muhafaza olun. Onlara sahip çıkın. Yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde ey anne ve babalar, çocuklarınız ve eşleriniz sizin için bir imtihandır. Sakın ha bu imtihanı kaybetmeyin. Ve aileniz içerisinde sizin istemediğiniz gibi olan eşleriniz de olabilir, çocuklarınız da olabilir. Ne yapmanız lazım? Hemen kapıları kapatmamanız lazım. Eyvallah. Yani hemen evi terk etmemeniz lazım. Hemen boşanmak olmaması lazım. Veya evlatlıktan ret etmemek lazım. İlişkiyi koparmamak lazım. Ya Kur'an'ın gözüyle bakmamız istiyor Allah-u Teala. Eyvallah. O da diyor ki bir nasihat edeceksin. Sahip çıkacaksın. Mücadele edeceksin. Kaçmayacaksın. Zaman ayıracaksın. İki, ıslah edeceksin. Tedaviye ihtiyacı da olabilir. Yeah. Yani insanın fizikinin yönü hasta olduğu gibi organlarının hasta kesinlikle olması tabii bir şey. Ruhu da hasta olabilir. Yeah. Zaman içerisinde problemlerden dolayı böyle bir durumda ne diyor? Islah et. Yani ıslah et derken çaresine bak. Dünyevi çarelerine bakacaksın. Hastaysa tedavi edeceksin. Uğraşacaksın. Ve en sonunda da affedeceksin diyor. Affedebilirsen diyor, o ne güzel, Allah'ın da en çok hoşuna giden odur. Şimdi biz Kur'an'ın gözüyle beraber bakabilirsek var ya, hiçbir problem yok. Ama dünyevi gözle baktığımızda işte nefis, şeytan, batı, yani son çağımızdaki birçok akımın etkisiyle beraber patır patır dün övündüğümüz o yuvalar yıkılıyor, yıkılmaya devam ediyor. Uçuruma doğru gidiyoruz. Ama biz unutmayalım ki biz ailesiyle beraber, aile yapısıyla ataerkil, çekirdek aile yapısıyla övünen, şu anda dünyada da örnek gösterilen bir toplumuz.
Elhamdülillah.
Anadolu'da bu kadar kalmışsak, varlığımızı bu kadar devam ettirmişsek, bundan sonra bu topraklarda bu kadar iddialı isek,
elhamdülillah,
biz aile yapımıza muhtaç olduğumuzu, bunun da sağlam bir aile yapımızdan geçtiğini bilmemiz lazım.
Eyvallah hocam. Bu ruhsal terapiyle alakalı ya da ruhumuzun bu desteğe ihtiyacıyla alakalı meslektaşım Mehmet Emin Hay hocamla konuştuk. Buradan yad edelim. Manevi irşat görevlisi programı açtı Uludağ Üniversitesi'nde. Hem tebrik edelim hem de hakikaten böyle bir şeye ihtiyaç var. Hani bazı insanlar diyor, yok Müslüman ruh hastası olmaz, ruhsal hasta olmaz, yok psikolojik sıkıntıya girmez. Yani evet, nerede Allah'ım yardımı diyecek düzeyde Resulullah Efendimiz sıkıştıysa, Kur'an'da öyle buyurulmuyor mu? Evet. Ya bizim sıkışmamız çok doğal yani.
Çok doğal.
Ama çözüm Kur'an'da.
Evet, söylediğiniz çözüm gibi. Ya çözüm Kur'an'da tabii. Bugünün baktığımızda işte ruhla ilgili yapılan tedavilerinin birçoğunun temelinde Batı var. Evet. Batı'nın vermiş olduğu ilmin temelinde de ne vardır? Batı'nın değerleri vardır. Yani İncil vardır, Tevrat vardır, Zebur vardır. Onlar zaten batıldı.
Yani,
batıl olduğu yani için. Yani batıl ne demek? Hayat vermeyen demek. Artık bitmiş, batıl olmuş, hükmü ortadan kalkmış. O toplumu çökertmiş. Yani o toplum çökmüş. O toplum, çöken toplum da değerlerini çökertmiş. Sen şimdi o çöken toplumun, değerlerinin çöktüğü bir toplumun beslediği bir kültürle bugünün insanını tedavi edeceksin. Müslümanını tedavi edeceksin. Hayır. İşte biz de diyoruz ki çare Kur'an'dır. Kur'an'ı iyi anlamamız lazım. Çare Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin oluşturduğu, örnek gösterdiği ailedir. İslam ailesidir. İslam ailesinde şefkat var, merhamet var, diğer kamlılık var,
ihsan
var, fedakarlık var, annelik var, babalık var, evlatlık var, yetimlik var, öksüzlük var, hamilik var. Her şey var ama yani. O İslam ailesini biz aslı saadette olduğu gibi devam ettirebilsek var ya, sadece kendi problemlerimizi değil, dünyanın da birçok problemini de çözebiliriz.
Kesinlikle. Evet. Zaten hocam herhalde Batı ile Doğu medeniyetinin en büyük şeyi, ayrımı, biz en güçlü olduğumuz vakitlerde işte Endülüs'ten kaçan Yahudileri bile bağrına basan bir milletiz. Mazluma insanlık ailesi olarak hürmet etmişiz, izzet etmişiz, ikram etmişiz. Hatta bu en son Ermeni soykırımında şu anda Karabağ'da yaptıkları, hala yapmakta oldukları, diyorlar ki yani bunlar tebaa-i sadıkaydı. Tarihlerinde Ermeniler, Rumlar, Yahudiler en rahat Osmanlı tebaasında yaşamışlardı.
Evet.
Niye? Çünkü onları ailemizin bir üyesi olarak görüyorduk. Dışa karşı koruyorduk. En güçlü olduğumuz yerde aile de çok güçlü olmuş. İnsanlığa çok rahat ettirmişiz. İnsanlığa hizmet etmişiz. Onlar en güçlü olduğu yerde yok etmişler. Herhalde en büyük ayrım orada. Yani biz bu medeniyeti çalıştırdığımız, yaşattığımız dönemde dünyayı ihya eden bir uygarlığız. İnşallah bu medeniyete biraz daha teveccüh olur bu vesileyle.
Çok güzel örnekler verdin gerçekten de. Çok teşekkür ediyorum. İşte bunun temelinde de Kur'an var.
Amin.
Yani Kur'an yaşıyor, yaşatıyor. Kur'an yurt oluyor. Ama onların medeniyetinde ise kurt olmak var.
Ya.
Aramızdaki fark o. Yani çünkü onların medeniyeti bozulmuş, butlan olmuş. Dolayısıyla ölmüş. Ölünün diriye verecek olduğu bir fayda yok.
İmkansız.
Ama Kur'an canlı. Allah-u Teala ne diyor? Kıyamete kadar varlığı devam edecek ve kıyamete kadar bütün insani problemleri çözecektir.
Kesinlikle.
Yani bir harfi değişmeyecek olduğuna göre işte biz burada diyoruz ki Kur'an'ı sadece okumayalım, anlayalım ve yaşayalım.
Yaşayan Kur'an.
Tabii yaşayan Kur'an.
Hazreti Ayşe validemiz.
Aynen böyle. Gibi. Şimdi biz diyoruz ki Hazreti Peygamberimize vahiy indi. Hayır. Hazreti Peygamberimiz vahiy yaşadı. Fark çok.
Kesinlikle.
Yani biz de yani şimdi Kur'an'ı yaşasak, Kur'an ailesini yaşayabilsek var ya, muhteşem bir örnek teşkil edeceğiz. İşte en güzel örneği Endonezya, Malezya. Ne bir barut ateşlendi, ne de bir top ateşlendi. Ama bugün sadece İslam ahlakıyla örnek giden tüccarların orada oluşturduğu bir nüve ile beraber dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi. Ya biz her zaman böyleyiz. Gerçekten de böyleyiz. Kodlarımıza dönmek lazım. O kodumuzun adresi Kur'an ve sünnettir.
Sünnet. İnşallah yaşamak nasip olsun.
İnşallah.
Hocam günümüzde aileleri dolaşıyorsunuz, programlar yapıyorsunuz. İşte internet sitenizden de baktım, Allah razı olsun. Faaliyeti bol olan bir müftülüksünüz.
Evet. Rabbim, estağfurullah.
İnşallah hayırlı devamınızı nasip eylesin.
Sağ olun.
Muhininiz olsun. Ne olarak görürsünüz? Şu anda Türkiye'nin en büyük 3 aile problemi desem, ailede en önemli 3 problem desem, 3 tane sıkıntı olarak ne sayarsınız hocam sizce?
Tabii ona geçmeden önce çok güzel buyurdunuz. İşte biz müftülük olarak aileyle ilgili faaliyetlerimiz
Allah
var.
Allah razı olsun.
Biz aile irşat bürolarımız var. Bu bütün müftülüklerde var. Yani Türkiye'de bütün müftülüklerde aile irşat bürolarımız var. Burada uzman arkadaşlarımız, vaizilerimiz, bayan yine bu konuyla yetişmiş, rehberlik adı altında yeterli bilgi ve donanıma sahip elemanlarımız var burada, arkadaşlarımız var. Allah ve ben buradan sizin aracılığınızla beraber de seslenmek istiyorum bizi izleyenlere. Sıkıntısı olan, psikolojik sıkıntısı olan, sosyal sıkıntısı olan, manevi sıkıntısı olan, dini sıkıntısı olan ailelerimize, kardeşlerimize sesleniyorum. Onların dertlerine deva olacak bizde arkadaşlar var. Gelsinler, kapımızı çalsınlar. Mahremiyet tamamen saklı kalmak kaydıyla onlara yardım elini uzatabiliriz. Bizim elimiz devletimizin elidir. Devletimiz bize bu yetkiyi vermiştir. Dolayısıyla bizler de aile irşat büromuzla beraber yeni evlenecek olan artı evlenmiş de evlilik hayatında
bir yol yordam arayışında olan
evet aynı şekilde çocuklarıyla beraber, yani çocuklarının çocukluk, ergenlik ve daha sonraki dönemlerinde ebeveyn aile içerisinde sıkıntılı olan kardeşlerimiz varsa biz onlara sahip çıkmak istiyoruz. Onları müftülüklerimize, sadece buraya değil 81 ilimizde, ilçelerimizde tamamen bu konuyla ilgili birimlerimiz var.
Allah razı olsun hocam. Evet. Bir soruma devam edeceğim ama bir kusura bakmayın, parantez açmak istedim. Hı. Bir koçluk yaptığım bir ağabeyim, bir iş adamı, biraz böyle espiritüel şeyde dozu kaçırıyordu, böyle alaya varıyordu iş konuşurken insanlarla. Evet. Dedim Resulullah Efendimiz bu tür konuşmalardan men etmiş, sevmezmiş dedim böyle insanlar alay almayı. Bir anda irkildi böyle. Hocam dedi, getir dedi kaynağını dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sevmiyorsa ben de bırakıyorum dedi bundan sonra. Böyle dalga geçmeyi, alay etmeyi. Evet. Hakikaten yol yordan bilmiyorlar. Bilseler Üsve-i Hasene'yi dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi Kur'an-ı Kerim'i, yani İslam'ın en büyük çare olduğunu, Allah'ın çaresi bırakmayacağını, siz bir de burada yaşıyorsunuz bunu, binlerce örnek görüyorsunuz. Çaresiz kalmayacaklardır yani. İnşallah bu kapıları çalsınlar.
Tabii kesinlikle çalsınlar. İnşallah. Malum bizim Anadolu insanımızda bir edep adab vardır. Hani sıkıntılarını, dertlerini içine atarlar ve onunla yaşamak isterler. Bir de aile, mahremiyete saygılarından dolayı bunu yaparlar. Yani bunu bir ibadet de kabul ederler. Oysa ki biz diyoruz ki içinizde bunlar dert olmasın, büyükmesin. Yani büyüdüğü zaman daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Bunu gelir, yani bizim arkadaşlarla tamamen erkekler erkeklerle beraber, kadınlar da kadınlarla beraber, tamam, ondan sonra bu konuda yetişmiş arkadaşlarımız var. Ehliyetli, liyakatlı, Allah devletimiz bunlara belge vermiş, yetki vermiş. Diyoruz ki gelin
bu tecrübeden faydalansın. Hocam bir de Resulullah Efendimiz döneminde hani vardır mescitte böyle gelip Resulullah Efendimiz'e ailesiyle ilgili, kendisiyle ilgili sorular soran sahabenin tam kınayacağı vakit peygamberimizin değil mi?
Vardı. Hani onu örnek de vereyim. Mesela o sorunuza geçmeden önce 3 tane temel problem
vermiştiniz.
Ona geleceğiz. Mesela Hazreti Adem'den başlayarak, yani peygamberimize kadar bütün ailelerde ufak tefek sıkıntılar olmuş. Peygamberlerin ailelerinde de olmuş.
Amin.
Baktığınız zaman Hazreti Adem'in ailesinde olmuş. İlkan çocuklar arasında olmuş. Bakıyorsun Hazreti Nuh'un ailesinde ciddi anlamda olmuş. Bunlar kötü örnekler tabi. İyi örnek bakıyorsun Hazreti Eyüp Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinde olmuş bu sıkıntılar. Hazreti Lut'ta, Hazreti Musa'da, Hazreti İbrahim'de. Yani bütün, yani bu sıkıntılar olmuş insanın var olduğu yerde.
Çünkü denenmeden cennet yok.
Yok. Değil mi? Mesela Firavun'la yaşamış Hazreti Asiye annemiz var. Ondan sonra bir bakıyorsun. Ondan sonra Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinde de ufak tefek sıkıntılar olmuş. Ama Allah-u Teala niye bize bunları kitabımızda örnek veriyor? Hem olumsuzlukları örnek veriyor, hem olumluları. Olumsuzlukları örnek vererek diyor ki onlar şundan dolayı bu sıkıntıya düştüler ama şöyle yaparak kurtardılar.
Kurtardılar, eyvallah.
Evet, olumlu olanlara da bakın, onlar böyle sıkıntıya düştüler ama böyle yaparak da kurtuluşa erdiler. Sonunda müjdeye ve ferahlığa kavuştular. İşte Kur'an bu yönüyle bize insanlık ailesini genelde
yol kılavuzu,
özellikle peygamberlerin ailelerini, daha özelde de örnek olarak diyor ki Hazreti Muhammed'in ailesini alacaksın. Yok muydu peygamberimizin ailesinde sıkıntılar? Vardı. Baktığımızda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeri geldiğinde hanımları birbirini kıskanmış. Ondan sonra Hazreti Ayşe annemizin ufak tefek kıskançlıkları da var. Hatta ondan da geçelim. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın evine geliyor. Bakıyor Ali, Ali nerede diyor. Ondan sonra değil mi? Hepimizin bildiği. Ali nerede diyor mesela. Ondan sonra diyor ki Ali diyor kavga ettik, darıldık diyor. Mesela onların kavgası tabii şiddet falan değil. Dille beraber. Ondan sonra Ali diyor küstü diyor çıktı. Peygamberimiz damadın haramaya gidiyor. Gidiyor bakıyor ki Mescid-i Nebevi'de toprak tabi o zaman halı falan yok yatmış üstü başı toprak. Allah Resulü'nün damadına hitabı. Ey diyor Ebul Turab. Yani toprağın babası kalk bakalım. Alıyor onu getiriyor eve oturtuyor. Kızını dinliyor. Damadını dinliyor. En sonunda da onlara nasihatte bulunuyor. Aranıza bir kırgınlık bir sıkıntı girdiğinde nefis ve şeytan sizi o tarafa doğru zorladığında evlilik hayatında yaşadığınız en güzel anılarınızı hatırlayın ve onunla birbirinize bakın.
Güzel.
Bak yöntem.
Şimdi, olumlu anılar.
Olumlu anılar.
Mutlu kılıyor çünkü.
Evet yani gidip de.
Hormonal ben, yapıyı değiştiriyor
tabii,
hocam.
Tabii değil. Yani orada peygamberimiz mesela yani son peygamber yaratılmışların en şereflisi. Aynı zamanda devlet başkanı, ordu komutanı. Yani insan ne bekler? Bak haddini ona bildirecek diye. Değil mi yani? Gitti işte Ali'ye çağırdı, bağırdı, şöyle yapacak, böyle yapacak. Sen benim kızıma nasıl böyle bir şey yaparsın falan. Yani öyle değil işte.
Damadının peşinde olan bir kayınpeder. Ne muhteşem bir şey hocam. Aynen. Sadece bunu alsak bile ders değil
aynen
mi hocam?
Aynen bak. Sadece bunu alsak, vallahi bunu işlesek biz bir gün boyunca.
Damadını sahiplenen.
Aileyi, damadını sahiplenen, aileyi sahiplenen.
Bizde kızını haklı çıkarma davası evet. Oluyor kayınpeder kendi kızını. Damadı suçluyor ya da gelin tam tersi hocam.
Evet. Şimdi oradan da bak şuraya geçmek istiyorum. Aslında böyle bir aile, böyle bir mutlu bir ailenin temeli nasıl atıldı? Ona bakmak lazım. Hı hı.
Mesela, nasıl başladı değil mi?
Nasıl başladı? Allah-u Teala bakın Hazreti İsa'ya bir aile vermedi. Hristiyanlığın bugünkü aile yapısının bozukluğu oradan geliyor biraz da. Ya bu çok önemli. Yani çünkü
kendilerine örnek alacakları bir şey oluşmadı.
Yok evet Hazreti İsa onların dilinde çarmıha gerildi. Genç yaşta gitti. Ne evlendi, ne bir ailesi oldu, ne bir örnek olabildi, ne baba olabildi, ne kayınpederi oldu, ne kızı oldu, ne damadı oldu, ne ondan sonra aile yapısıyla olumlu ve olumsuz bir örnek teşkil edemedi Hristiyanlık dünyasına. Bugün Hristiyanlık dünyasının çıkmazı, aile yapısındaki problemlerin temelinde aslında bu da var yani. Bunu işaret etmek lazım. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umut oldu. Ailesiyle umut oldu. Örnek oldu. Hem kendi ailesi hem kızının ailesi.
Amin.
Evet. Orada ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma'yı evlendirdikten sonra bakınız 6 ay her gün Mescid-i Nebevi'ye giderken sabah namazında geldi. Kızının kapısının önünde şöyle seslendi. Ey Muhammed'in ev halkı, namaza kalkın. Şimdi tabii buradan sormak istiyorum bizi dinleyenlere, kardeşlerimize. Diyorum ki, Hazreti Fatıma annemizle Hazreti Ali Efendimizin bu ikaza ihtiyacı var mıydı? Mümkün mü yani? Yani peygamberin kızı işte diyecek ki namaza kalk. Her 6 ay her gün, her sabah bu. Hazreti Ali'nin var mı? Yok. Peki, Peygamberimizin burada muhakkak bir mesajı var. Çünkü onun her hareketi bizler için örnek. Çünkü hareketinin, sözünün, eylemlerin temelinde ne vardır? Vahiy vardır. Kur'an vardır.
Allah'tandır.
Tabii Allah'tandır.
Amen.
Çünkü bizim inancımızın temeli de budur zaten.
Amen.
O da kendisi söylüyor. Cenab-ı Allah da diyor. Ne söylemişse diyor.
Kesinlikle.
Allah'tandır. Şimdi orada Peygamberimiz bize bir mesaj vermek istiyor insanlığa. Diyor ki her ne kadar akrabam da olsa, her ne kadar ben bu çifti Ali'yi de tanısam, kızımı da çok iyi bilsem, bunlar iki farklı insan, iki yabancı insan birbirine bir yuva kurdular. Bir araya geldiler. Dolayısıyla bunların yuvası olgunlaşıncaya kadar, kıvam buluncaya kadar ve ilk evliliklerindeki problemleri çözünceye kadar tam bir yuva oluncaya kadar gözüm üzerlerinde.
Süper.
Elimde onlarla beraber.
6 ay kapsama alanı.
6 ay kapsama alanı.
Süper. Çok teşekkür ediyorum.
Bak bugün de
Allah razı olsun.
Bugün de dünyada bozulan, dağılan yuvalara, yani boşanan çiftlerin sıkıntılarına bakıldığında, boşanma sebeplerinin evliliklerin ilk 6 ayında çıktığı ortaya çıkmıştır. %80 oranında.
Evet.
Bak bu çok önemli.
Evet.
İşte Nebevi ailesi. Peygamberimizin örnekliği burada. Demin dedin ya, yani sen haklısın, benim kızım haklı, yok benim oğlum haklı, yok şu haklı, yok bu haklı değil. Biz onu bunu haklı çıkarmak için değil, yuvayı kurtarmak için evet, müdahale etmemiz lazım. Asıl gaye o. Kayınpederler, kayınvalideler, her iki taraf için de bu geçerli. Onların buluşacak olduğu zemin, ortak niteliği aileyi kurtarmak. Ailenin devamını de sağlamak için ellerini taşın altına koymak lazım. Zira Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'inde de bunu bir emir olarak bizlere veriyor, Müslümanlara. Emri bil maruf nehyanil münker olarak diyor ki, sizden, yakınlarınızdan, ondan sonra aile problemleri olan varsa sizden bir şahit, diğerinden de bir şahit, erkek tarafından da bir şahit, kız tarafından da bir şahit, efendim gelsinler, onları dinlesinler ve onlara yardımcı olsunlar.
Bir bunlar, görev.
Bir görev vermiş. Anneye görev vermiş, babaya, vasiye, akrabaya bu görev verilmiş. İşte biz bu Kur'an'ın kodlarını, ayetlerini, peygamberimizin uygulama ve sünnetlerini hayatımıza geçirirsek
İnşallah.
Tabii ki insanız. İnşallah. İmtihan da olacağız. Dünya imtihan dünyası.
Ama daha kolay olacak.
Daha kolay olacak. İşte önemli olan zaten dağları çıkmak değil. Yolu kurmak. Yolu kurarsan dağları, problemleri aşarsın.
Eyvallah.
O yol da bizim yolumuz Kur'an yolu olması lazım. Sünnet yolu.
Allah yolu.
Lazım.
Evet. Oradan üç problemi geçecek olursak hocam.
Günümüz,
nedir zihninizde, evet, sizin gözünüzde?
Benim gözümde şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki çok önemli problemler var. Ama her problem de dönemine göre önem arz eder. Bazı zamanlarda efendim bazı problemler çok önemli olur. Bazı zamanlarda onun önemi düşmüş olur. Ama günümüzde üç önemli problem, bir sanal alem olarak gözüküyor. Benim yani kendi şeyimde şu anda. İki şiddet. Ondan sonra bir de üçüncüsü geç evlilikler. Günümüzde ben günümüze göre bunları önemsiyorum. Yani gerçekten.
40 yıl evvel böyle bir problem, evet, yoktu çünkü. Yani, herkes vaktinde evlendi.
Evet, 40 yıl
dediniz önce, doğru hocam.
Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani gelirler derler ya. Ey Allah'ın Resulü, en büyük ibadet nedir? Bir gün Peygamberimiz diyor ki cihat. Bir başkası geliyor, en büyük ibadet nedir diyor. Anneye babaya bakmak. Bir başkası geliyor, en büyük ibadet nedir diyor. Hacca gitmektir. Birisi soruyor, diyor ki yani dün böyle demiştim falan. Yani ibadetin büyüklüğü toplumun ona olan ihtiyacıyla ölçülür.
Eyvallah.
Şu anda toplumda bu sıkıntılar aile yapısını en fazla zedelemektedir.
Hocam bununla, evet, ilgili konuşacağız ama şöyle bir güncel olması hasebiyle. Şimdi malumunuz sosyal medyada Fransız ürünlerine bir boykotla alakalı,
evet,
bir şey var. Şimdi sanal aleminde, evindeki televizyonda, sosyal medyasındaki bütün paylaşımlarında her gün Batı'nın kodlarıyla beslenen bir aile, üstündeki gömleği Fransa'dan alsan olur, almasın olur. Almasın yani, Resul Efendimiz'in de, evet, bir usulüdür boykot. Ben boykota karşı olduğum için demiyorum, evet, da. Ama asıl boykot, bu sizin buyurduğunuz gibi bir numaralı problem. Sanal alemdeki boykot olmamalı mı?
Tabii. Bence de sanal alemdeki boykot olmalıdır.
Yani ben, asıl güçlü olan o değil mi?
Tabii.
Etkili günümüz, olan, tesirli olan.
Tabii günümüzün silahı yani. Dün bilgi çağıydı. Malum. Ama bilgi elde etmek için uzun yolculuklar yaptılar ya. İşte. Bugünkü ortaya konulan kitaplara baktığımızda arkasında bir sürü çile var, yol. Günümüz iletişim çağı.
Eyvallah.
İşte sanal alem, iletişim, her türlü sosyal medya. Çünkü bununla kitleleri harekete geçirebiliyorsun, yönlendirebiliyorsun, bir güç oluşturabiliyorsun. Bu güç silahın gücünden daha büyük bir
Kesinlikle.
Güç. Dolayısıyla evet, Fransa'nın ve Batı'nın, sadece Fransa değil
tabii,
bugün
tabii.
Hollanda, Fransa, Danimarka'yı da, yani Batı'nın hepsi aynı gözle bakıyor. Aynı aileden bunlar. Yani bugün, dün olduğu gibi bugün de Hilal ile beraber Haç'ın savaşı var. Bu devam edecek. Böyle gidecek bu. Yani hakla batıl mücadelesi var. Yani batıl olan devamlı saldırıyor. Ama buna karşı işte bizim toplumumuzun da uyanık ve teyakkuzda olması lazım. Duyarlı olması lazım. Yani aynı anda kalbinin atması lazım. Herkesin aynı şeyi hissetmesi lazım. Ama üzülüyoruz ki yani aynı şeyi hissedemiyoruz. Bizi asıl üzüntüye sevk eden bunlar. Yani bizde Allah, peygamber, kitap, Kur'an, maneviyat ve değerler denildiğinde her şeyin durması lazım.
Yani.
Biz o uğurla beraber, ilahi kelimetullah beraber binlerce şehidi veren, bu toprakları şehit kanlarıyla beraber süsleyen, altında kefensiz binlerce şehidi yatan bir toplum değil miyiz? Evet. Biz her ailesinde Çanakkale'de bir ferdi olan bir toplum değil miyiz? Bütün bu derdimiz neydi bizim? İlahi kelimetullah. Yani Allah'ın kelamının ve kelimesinin dünyaya hakim olması. Amen. Bunu yaparken de biz ne bir zulüm gösterdik, ne bir insanları köle yaptık ve biz kılıçla beraber bunu yapmak istedik. İslam'ın genel kodunda ne vardır? Barış, güvenmek, ondan sonra selamet,
inşa
vardır. Ama onlar bizim değerlerimize saldırırsa, bize saldırırsa tabii ki biz de kendimizi muhafaza edeceğiz. Ama günümüzde buradan da sesleniyorum Fransa'ya karşı. Fransa önderlik yapıyor. Fransa başta olmak üzere Batı'da bizim peygamberimize, değerimize, Kur'an'ımıza, kitabımıza, aile yapımıza karşı olan saldırılara karşı sosyal medyayı en güzel şekilde silah olarak kullanacağız ve kullanmamız da gerekir. Bu da bir ibadettir.
Kesinlikle.
Evet. Ben bunu bir ibadet mesabesinde görüyorum.
Allah razı olsun.
Yani bazıları geliyor soruyor, hocam diyor, işte diyor günümüzde ben evliye istiyorum, görmek istiyorum. Allah'ın veli kullarını görmek istiyorum. İşte tarihte bunlar varmış, işte biz onların yatırlarına, mezarlıklarına gidiyoruz ama canlı da görmek istiyorum. Benim de onlara bir sözüm var. Diyorum ki çok var aramızda. Anne hocam nerede? Ben de diyorum ki bugün bakın bir Müslüman helalinden yerse, sağlam bir aile yapısı varsa, çocukları, eşi kendisinden huzurlu ve mutlu ise, giydiği helal ise, hakkıyla devletine efendim vergisini veriyorsa, hayır hasatını yapıyorsa evliya o işte. Yani bizim dinimiz öyle bir din değil. Hep onu demek istiyorum. Müeyyidesi olan eylemci bir din. Bakınız İslam geldiği zaman kendisine uygun olanları devam ettirmiş değil mi?
Ya.
Mesela akrabalık bağları, cömertlik, bunun gibi yardımlaşma, ondan sonra bunları devam ettirmiş. Kendi değerlerine bir kısmı uyuyor, bir kısmı uymuyorsa uyanı kabul etmiş, uymayanı reddetmiş ama kendi değerlerini sıfırları ortadan kaldırmış. Bu kıyamete kadar böyle gidecek. İslam canlı bir din, müeyyideci bir dindir. İnsan, İslam toplumu da böyle olması lazım. İslam toplumu ölü olmaması lazım. İslam toplumu dininin muhafazasını kıyamete kadar sürdürmesi lazım. Kur'an'ı Cenab-ı Allah indirdi. O kıyamete kadar muhafaza edecek ama biz neyle şerefleneceğiz?
Ya kime emanet etti onu?
Kime emanet etti
bize
onu?
Emanet.
Biz layık olmazsak bizim yerimize Kur'an bir toplum getirecek.
Hocam Batı'nın hani Hazreti İsa Efendimiz'den bu yanaki şeyini söylediniz ya Hristiyanlıkla alakalı. Hı. Bugün Financial Times'ta bir karikatür vardı sabahleyin. Papa eşcinsel evliliğe onay veren bir konuşma yaptı dün. Hı. Kardinaller Papa'dan uzaklaşmış karikatörde arkaya doğru yıkılmışlar. İşte sosyal mesafe oluşturdu diyor Papa kardinalleriyle. Yani sosyal medya hani dün olan bir olayı bugün size yaymış oluyor. Haberdar etmiş oluyor. Bu çirkinlik, kötülük olursa, iyiler orada kendini göstermezse, iyiler içerik üretmezse o virüs bütün evleri, bütün telefonları taramış olacak. Hani bizim de iyiliği, güzelliği değil mi? Yaymamız lazım.
Tabii
o
bizim de işte.
Enstrümanı, o aracı çok, kullanarak.
Tabii kesinlikle buna katılıyorum. Biz de medyada evlilik, aile yapılarımızı ön plana çıkarmamız lazım. İyi aileleri örnek göstermemiz lazım.
Eyvallah.
Yani bunu okullarda yaygınlaştırmamız lazım. Sadece yani şey değil, yani sanal basınla yetinmememiz lazım. Bunu uygulamaya da geçirmemiz lazım. Mutlu bir evliliği elde etmek için evlilik öncesi bir takım çalışmalar yapılması lazım. Evlenecek olanları yetiştirmemiz lazım. Yeni evlenmiş olanların evliliklerini iyi bir şekilde devam ettirebilmesi için onlara seminer vermemiz lazım. Şu anda müftülüklerimize yavaş yavaş bunu veriyoruz ama yeterli mi? Yeterli değil. Yani bunu
tam gönlünüzdeki şeye oturmadı herhalde.
Oturmadı şöyle. Yani bunun yani kısmi, yani birileri tarafından, bir kesim tarafından yapılması yeterli değil. Bunun bir ders olması lazım. Yani yani bir program dahilinde hocam, bütün herkesi kapsaması lazım.
Programdan evvel hani konuşmuştuk ya Bursa'daki vesile oldunuz külliye ile alakalı. Evet. Orada Diyanet Akademi'yi anlatmıştınız.
Evet.
Sanki o akademi formasyonda 2 yıl nasıl Diyanet görevlilerini yetiştiriyorsunuz? Evet. Yani aile yani bu en büyük kurum, en kutsal kurum.
Ya şunu örnek verelim ona. Bir ehliyet almak için kaç ay gidiyoruz? Yani 6 ay
değil mi? En az 6 ay.
6 ay ders alıyoruz. Ya bir ehliyeti arabayı kullanmak için bunu alıyorsak ya bir ömür boyu beraber ya. Yaşayacak olduğumuz insanla ilgili de bir ders almamız lazım. Kesinlikle. Ya bu gerçekten anlamış. Kesinlikle. Bakın bizim medeniyetimizde evlilik öncesi söz vardı değil mi?
Ya.
Nişan vardı. En sonunda bak sözleniyordun. Sonra bir nişanlık dönemi geçiyordu. Sonra evliliğe geliyordu. Bu çok önemli.
Hazırlık yani, süreci, tanışma süreci.
Bunlar tanışma süresi. Sözde şudur. Sözlendiği zaman aidiyet oluşuyor. Yani o ona aittir artık. Yani buna kimse müdahale etmesin. Tamam mı? Müslüman zaten bir Müslüman kardeşinin istemiş olduğu bir kıza bir dünürcü falan gönderemez. Bu Müslüman
hakkına sığır. Helalinden bile olsa tabii, artık göz şeyden aileden tabii. Çekilecek.
Aynen.
Bunun böyle. Beyanı söz.
Bunun ne güzel. Beyanı. Ne ondan güzel. Sonra bir nişanlık dönemine geliyorduk ki yakın ilişki. Yani sözde aileler, nişanda ise çiftler bir araya gelir. Bu nişanlık süresi bazı zaman bir yıla kadar uzayabilirdi. Yani daha da az, 2-3 ay, 4 ay. Bu zaman zarfında insanlar birbirini tamam tanırlardı. Ondan sonra da evliliğe geçerlerdi. Dolayısıyla eski aile yapılarımızda da bir sadakat vardı.
Kesinlikle.
Yani bu merhaleleri geçen bir kızla bir damat evlendiklerinde derlerdi ki biz bak bu süreçte ailelere karşı da bir sorumluluğumuz var. Annelerimize, babalarımıza, topluma karşı da bir sorumluluğumuz var.
Amel.
Çünkü bu süreçleri onların gözetiminde yardımıyla beraber geçirdik. Ama günümüzde ne oluyor? Sanın alemde, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden birbirini tanıyanlar, huyunu, suyunu, kültürünü bilmeyen birçok gencimiz. Yani kısmi bir sevgi diyelim. Yani diyelim ki oluşan bir muhabbetle beraber geldi. Diyor ki biz evleniyoruz. Ya tamam da yani bu evliliğin temelinde, arka planında ailenin de olması lazım.
Ya.
Mesela Şafii mezhebinde ne diyor? Bir kız kendi iradesiyle beraber kendini evlendiremez. Velisinin izni olmadan. Bak velisinin izni olmadan. Bu çok önemli. Ama Hanefi mezhebinde de diyor ki 18 yaşında gelen kız kendi iradesiyle kendisini evlendirebilir. Doğru evlendirebilir. Ama hiçbir problem falan yoksa, sıkıntı yoksa. Ama bugün biz ne diyoruz? Şafii mezhebi daha uygundur toplumsal yapımıza. Çünkü niye toplumsal yapımıza? Aile yapısının devamı açısından. Ama Hanefi mezhebinde de ne diyor? Yani ergenlik çağına gelmiş, akıllı, ondan sonra evlendiğinde ailesini geçindirebilecek kadar bir gücü de var. Ahlaki yönü de güzel. Evlenip evlenmemesinde sakınca yoktur. Ama yine evlenecek çağa gelmiş. Maddi imkanları çok iyi. Evlendiğinde ailesine zulmedecekse evlenmesi haramdır.
Ya. O evet. İkinci problem dedin de şiddet.
Şiddet işte ona geleceğiz işte. Bak ya. Bizim aslında mezheplerimiz bile, tamam mı? Mezheplerimiz Kur'an-ı Kerim, sünnet, ondan sonra mezhep imamları bile bir ailenin oluşumunu ortaya koyarken daha kıvamlı, daha iyi olabilmesi için bir takım Kur'an ve sünnetin Eyvallah. Etrafında kurallar bütün ortaya koymuşlardır.
Eyvallah.
Ama bunların hepsinin ortak paydası nedir? Mutlu bir yuva kurabilmek.
Kesinlikle.
Saadetli bir aile ortaya koyabilmekten geçiyor.
Bir yanlış isteyebilir mi anne baba çocuklarıyla alakalı? Mümkün mü?
Kesinlikle.
Hocam elinizden öper. Benim 3 yavrum var. 2'si kız.
Allah bağışlasın.
Kızlarım evlilik çağına gelene kadar benim düşüncem özgürlükten yanaydı. Yani evet. Hanefi mezhebi de öyle buyurduğuna göre. Ama sonra onlar gözümün önünde şu anda düşünüyorum. Ya bebekliklerini tanıyorum. Ergenliklerini tanıyorum. Genç kıldıklarını tanıyorum. Karşı taraftakileri de öyle tanıyorum. Şimdi bu 20-30 yıllık şeyi, birikimi eşim de tanıyor. Bizim babalarımız, annelerimiz onlar tanıyor. Bütün bu aile birikimi 8-10 gözle bakışla Hani aşka bir de psikolojide görme kusurudur aşk derler ya. Evet. Aşkın gözü kördür diye evet. Kültürümüzde de geçmiş. Yani şu andaki düşüncem aynı zamanda ben bir aile koçuyum. Kesinlikle hani evlilik bir aile meselesidir. Aileye danışılarak, ortak bir karar alarak, onların bakış açısıyla, onlarla da istişare ederek yürümesi gereken bir şeydir diye düşünüyorum. Tek başına olan şeyler bu değildiğiniz az evvel buyurduğunuz şiddetle sonuçlanıyor.
Kesinlikle ona katılıyorum. Yani ben de bizi dinleyen gençlerimize, kızlarımıza ve erkeklerimize buradan sesleniyorum. Tamam. Belli bir delikanlılık çağında, yani aklın üzerine duyguların kapladığı, enerjinin zirve noktasına ulaştığı, ben her şeye sahibim, gücüm her şeye yeter, herkesten daha iyi düşünüyorum, anne babamın da daha iyi karar verebilirim dedikleri zaman dilimi en güçlü değil, en zayıf oldukları dönemdir.
O vakte güvenmesinler.
Evet, ben de onlara söz diyorum ki, yani sadece bir gün, iki gün, bir hafta, iki hafta, bir ay yahut da belli bir dönem bir arada yaşamayacaksınız. Bir ömür boyu beraber yaşayacak olduğunuz eşinizin seçiminde ailenize kulak verin. Annenize, babanıza kulak verin. Ortak aklı kullanın. Hiçbir anne ve baba evladının kötü olmasını asla istemez. Dünyada iki kişi vardır. Evladını ve kendisinden sonranı kıskanmayan. Bir anne baba evladını kıskanmaz. Bir de hoca öğrencisini kıskanmaz.
Eyvallah.
Onlar isterler
gurur duyar,
ki gurur duyar. Derler ki ikisi de bizden daha iyi olsun. Onlarla iftar kesinlikle ederler. Ben onlara buradan bunu sesleniyorum. Bakın Hazreti Fatıma annemizi birçok sahabe istedi. Yani kim istemez ki Hazreti Fatıma'yı?
Yeah.
Kim Hazreti Peygamberimize hısım olmak istemez? Onunla şereflenmek istemez? Yani birçok ünlü, zengini, itibarısı falan çok istedi ama Hazreti Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz'den yana tavır koydu. Bu tavır koyarken acaba neden koydu? Ahlakından, edebinden, onun mutlu olacak olduğu eş seçiminden dolayı bunu yaptı.
İkisini de tanıyor çocuk.
İkisini de tanıyor.
Değil mi?
Evet, sen demin dedin ya çocuklarla
ya,
ilgili.
Ya.
İşte bu sosyal sermaye diyoruz biz buna. Süper. Aileleri de bu sosyal sermayeyi iyi kullanması lazım.
Evet. Hocam, en sevmediğimiz yere geldik. Programı yavaş yavaş bitirelim ama birkaç cümleyle şu geç evlilikler de değinin son bir soruyla bitireceğim inşallah.
Ben günümüzde tabii ki geç evliliklerden bir sıkıntı yaşıyoruz gerçekten. Ya ben şöyle söylüyorum, yani kariyer yapmak, okuyan, kariyer yapan gençlerimiz var. Bunlar da yaş belli bir noktaya geldikten sonra evliliklerinde sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü yanlış bir algı var. Yani biz her şeyimizi ortaya koyalım. Ondan sonra evimiz olsun, arabamız olsun, maddi bütün imkanlarımız olsun. Hiç kimseye muhtaç olmayalım. Ondan sonra evlenelim. Veya eğitimimizi tamamlayalım. Ondan sonra evlenelim. Ama yaş belli bir döneme geçtikten sonra karar vermekte insanlar zorlanıyor. Bir de kendine göre partner dediğimiz, yani kendine göre eş bulmakta da zorlanıyor. Bu yönüyle bir sıkıntı, toplumsal sıkıntı. İkincisi de bizim neslimizin de devam etmesi lazım. Yani çocukların olması lazım. O çocukların en güçlü olduğu çağ, gençlerin, erken evlenenlerin efendim dünyaya getirdikleri çocukların
biyolojik
sağlıklı
olarak
olması.
Böyle,
biyolojik olarak böyle.
Kesinlikle.
İnsan fıtratına da uygun. Bir de şu var, yani geç evlendiğin zaman çocuklar dünyaya geldiğinde onlarla ilgili iyi bir anne baba olmak kolay bir şey değil. Çünkü niye? Sen yaşın bayağı ilerlemiş. Arada bir bağ kopmuş. Yani ama erken evlendiğin zaman o çocukla çok daha iyi diyalog kurabilirsin.
Kesinlikle.
Hem onun yetişmesinde, örnek olmanda, onu anlamanda, yönlendirmende çok daha iyi referanslar elde edersin.
Dede yaşında çocuk büyüyelim diyorsunuz.
Yani tabii o şöyle ister istemez kopukluk oluyor. İşte ne diyor? Baba eve geliyor yorgun bir şekilde, anne geliyor. Ondan sonra onun kendine ait bir dünyası oluyor. Çocuğun kendine ait bir dünyası oluyor. Aynı evde yabancılar gibi yaşıyorlar. Birbirlerinden bir haberi olmayan bir aile ortaya çıkıyor. Bu sefer de yani aynı evdeler ama hobileri farklı, heyecanları farklı, değerleri farklı, sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar. Onun için biz diyoruz ki kervan yolda dizilir. Allah-u Teala ne diyor? Yani açlık korkusundan, geçim korkusundan dolayı endişe etmeyin.
Rızık Allah'tan bir kere.
Bizim örfümüzde, adetimizde de güzel sözler vardı değil mi? Evlenenlere Allah yardım eder. Yani onun için gençlere diyoruz ki tabii ki ondan sonra erken yaşlarda evlenin. Yani İnşallah. Bugünkü çağımızda 25, 26 yani bu dönemler üniversite bitecek, eğitim bitecek. Ondan sonra bu dönemler tam evlilik çağı için uygun çağlar, bizim demiş olduğumuz çağlar. Ama geçim konusunda endişe etmemek lazım. Fakat şu da önemli tabii. Ailesini geçindiremeyecek kadar imkanı olmayanın da evlenmemesi gerekiyor. Çünkü aile...
Çaresine bakması tabii, lazım. En azından şimdi, çabasına...
Kesinlikle çünkü o ailede ondan sonra mesken, giyinme, barınma, korunma ihtiyaçları Allah tarafından erkeğe verilmiştir. Bir erkek evliliği kuracak olduğu zaman beslenme, korunma, barınma yönüyle beraber eşinin ihtiyaçlarını giderecek. Yani tabii, bunlara sahip olanların biz beklememesini tavsiye ediyoruz.
Hocam bu söylediğinde küçük yine parantez açayım. Bu kariyer hedefini Batı bize lanse etti. Ne mezun olsun sen? İlla hani çocuklar okusun. Biz ilme karşı değiliz de Anadolu evliyasıydı babaannelerimiz, anneannelerimiz. Gönül ereni gibi her işimizi gören insanlardı. Son geldiği nokta Batı'nın hani örnek aldığımız yer onlar ya.
Evet.
Şimdi bu 28'den 32'ye doğru gidiyor kızlarda. Erkekler de 35-36'yı evet. buldu. En son Amerika'dan hocam bu yıl geldiği nokta şu. Çalışanlarına diyor ki ben senin yumurtalarını donduruyorum. $20,000 sana para veriyorum ücretsiz. Evet. Evlenme. Yumurtalarını dondur. Evliysen de sakın çocuk yapma. Emekli olduktan sonra bunları tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi ol. Hocam Batı uygarlığı hani uygarlık değil de
evet, değil.
Batı'nın geldiği son nokta bu. Yani bencil, egoist, sömüren, o kadın çalışan yani kadın istihdamı bilmem teşvik edelim diyoruz da örnek aldığım Batı'nın son geldiği nokta bu. Herhalde bunu da takip etmemek gerekiyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Şimdi korktuğum bir nokta yani bizim de korkumuz olan bir nokta yavaş yavaş işte onların bize doğru gelmesi. Yani o Batı'daki rüzgar muhakkak işte eskiden bunlar yıllarca gelirdi. Kuşaklar arası farklılıklar 30 yıl, 50 yıl gibiydi. Ama günümüzde anında, artık günlere, aylara, saniyelere indi yani bu.
Oradaki bir yer. Anında düşüyor.
Evet, anında düşüyor. Dolayısıyla bizler de diyoruz ki hayır, biz Kur'an medeniyetinin evlatlarıyız. Biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz.
Allah
biz
razı
bu olsun. Bilinçle beraber yaklaşmamız lazım. Kapitalist bir toplum olmadık. Asla Siyonist bir toplum olmadık. Asla bizim için yani diyoruz ki devlet insan içindir anlayışıyla yaşıyoruz. Ve diyoruz ki insan önceliklidir. Her şey insan içindir. Her şey aile içindir.
Allah razı olsun. Evet. Hocam kutlu doğum haftasındayız. Evet. Bu yılki tema da Allah razı olsun. Seçenlerden, vesile olanlardan Hazreti Muhammed, Hazreti Peygamber ve çocuk.
Evet.
Çocukla ilgili birkaç en azından cümle söyleyerek bitirelim.
Vallahi
nedir ben... Hazreti Peygamber'in hayatında çocuğun yeri?
Ya, ben şöyle söyleyeyim. Yani hakikaten konuşmamın başında da söyledim ya. Bizim İslam, Müslüman çocukları dünyaya günahsız geliyor. Bak bu çok önemli. Tertemiz. Ondan sonra da Allah-u Teala diyor ki ben bunu bu fıtratla yarattım. Yani doğruyu bilebilme üzerine, Allah'ı bilebilme üzerine. Doğru Allah'tır.
Amin.
Yani yarattım.
Amin.
Dolayısıyla onu annenin, babanın eline veriyor. Sen diyor Müslümansan Müslüman olur, Hristiyansan Hristiyan, Yahudiysen Yahudi olur. Dolayısıyla emanet mesabesinde baktığımız bu çocuklarımız yani tamamen demek ki bizim ailemizde şekil alıyor. Biz bunlarla beraber cenneti elde edebiliyoruz. Niye? Peygamberimize baktığımızda ne diyor? İki kızı olup da namuslu bir şekilde ya. Onları yetiştirip efendim ölen bir anne babanın amel defteri açıktır cennettedir. Bak bir de biz yetim medeniyetinin evlatlarıyız. Bakın bak. Dünyada bizim kadar yetimine, öksüzüne sahip çıkan bir millet yoktur. İslam dünyası için bunu genelde söyleyeyim. Çünkü bizler fütühat ilahi kelimetullah uğruna hep Allah için sadık olmuşuzdur.
Eyvallah.
Ta Uhud'dan başlayan Eyvallah. Yetim medeniyeti Çanakkale ile beraber devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecek.
İnşallah.
Ben diyorum ki çocuklarına, öksüzlerine, yetimlerine, yetim çocuklarına, yetim öksüzlerine bakan devletler payidar olacaktır.
Allah razı olsun.
Ve diyorum ki onlara bakamayan ve bugün yetimlerini, öksüzlerini, çocuklarını ağlatan, gelecekleriyle ilgili hayallerini, arzularını körelten toplumlar da yok olacaktır. Batı bunu yapıyor, o yok olacaktır. Bu benim sözüm değil. Bu Kur'an'ın sözüdür. Allah-u Teala'nın sözüdür. Ama bu genelinden özeline gelirsek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her döneminde bizlere örnek oldu. Ama en çok da çocuklarla beraber örnekliği bizi çok ilgilendiriyor. Niye? Dedim ya, her dönemin kendine ait bir şiddeti vardı. Bakardın Hazreti İsa risalet için dünyaya geldiğinde cüzzam hastalıklar etrafı kaplamış. O onunla ilgili mucizeler göstermiş. Bakıyorsun Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gelmiş. Ondan sonra putlarla ilgili Abi. Mücadele veriyor. Hazreti Musa gelmiş. Sermaye ile ilgili mücadeleyi veriyor. Herkes farklı farklı. Peygamberimiz geldiğinde ise aile ile ilgili problem vardı.
Yeah.
Bak konumuz olan aile. Yeah. Yani düşünsene. Yani bir aile kavramı yok. Sınırsız sayıda bir evlilik, nikah kavramı yok. İkincisi, ölen annenin ondan sonra çocuklarına miras kalması. Bir aile değeri yok. Kadın insan görülmüyor zaten. Yani kadın denen bir varlık yok. Bu insan değil. Niye? Toplum savaşla hayatını devam ettiriyor. Kadın her zaman zayıf bir halkadır. Onun için kadın ayak bağıdır, problemdir. Şerefli, kendilerine göre şerefli yaşayan insan için her an onlara sıkıntıya sokacak olan bir varlıktır. O dönemde batıda kadın eşittir şeytandır. Bugünkü bize medeniyet dersi vermeye kalkan, ahlak dersi vermeye kalkan batı öyle söylüyor işte. Tarih kitapları yazıyor bunu, görüyoruz.
Kesinlikle. Evet. Meydanlarda birileri yakıyorlar.
Evet, evet, öyleydi.
Şeytan girdi diye.
Ondan sonra kız çocukları diri diri toprağa gömülür. Birisinin kız çocuğu olduğunda yüzü katı kesilirdi, siyahlaşırdı. Utancından yolda yürüyemezdi. İşte böyle bir dönemde bakınız Peygamberimiz geliyor, böyle bir dönemde çocukları kucağına alıyor. Üzerine oturtturuyor. Hasta olan çocukları ziyaret ediyor. Ve kızından kız torunlarını alıyor, kucağında gezdiriyor. Yani kendisine bunların o toplumda olmadığı söylediğinde diyor ki bu bir rahmettir, merhamettir. Bende o vardır. Sizde yoksa verecek olduğumda bir şey yoktur. Yani onunla beraber yaşayan çocuklara baktığımızda Enes ne diyor? 10 yıl onunla kaldım. Kendi çocuklarına gösterdiği tavrı, sevgiyi aynı bana da gösterdi. Hayatımın en mutlu yıllarını, günlerini onlarla yaşadım. Yani çünkü çocuk şefkattir, çocuk merhamettir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de şefkatin ve muhabbetin, merhametin adresidir.
Zirvesidir.
Allah-u Teala ona niye Habibim demiş, niye Halilim demiyor? Mesela Hazreti İbrahim'e diyor ki Halilim, yani bana dost. Çünkü Allah-u Teala diyor ki siz bana dost olabilirsiniz ama benim seçtiğim de dost var, o da Habibimdir diyor. İşte o Habib sevginin kaynağı.
Eyvallah.
Elbette ki dolayısıyla çok uzun, yani işlemeye kalkarsak konu çok uzun bir konu başlı başına, ama çocuklar asr-ı saadette belki en güzel günlerini, en huzurlu günlerini, en güzel yarınlarını, ufuklarını.
Bir de çok ani değişim var. Evet. Gömüldüğü günden hani hemen bir yıl sonrasında hani İslam geldiğinde baş tacı olan bir devrim yaşıyorlar.
Yani. Tabii çok acı. 23 yıl. Bak yani bu Kur'an eğitimi zaten.
Eyvallah.
Yani Hira-Nur Dağı'nda başlayıp son ayeti kerimesinin, kerimenin indiği, inzar olduğu döneme kadar 23 yıllık bir zaman diliminde oluşan
asr-ı saadet.
Asr-ı saadet. Her yönüyle her şeyin en güzel hissedildiği, yaşandığı mübarek bir dönem. O dönemin çocukları işte. O dönemin çocukları da en şanslı çocuklar diyeyim ben. Peygamberimiz de büyüdüler. Güven içerisinde büyüdüler. Horlanmadılar. Ondan sonra azarlanmadılar. Evet. Onlara şu denilmedi. Sizin efendim aklınız ermez denilmedi. İstişare yapıldı. Siz yarınlarda efendim büyük ufuk ve hedeflere gidemezsiniz denilmedi. Siz yarınlarda büyük işler yapacaksınız denildi. Ondan sonra ben şunu şunu yaparım denildiğinde evet yaparsın denildi. Teşvik edildi. Yani ama tabii buradan bir şey de söylemek istiyorum. Peygamberimiz tabii ki her şeye en güzel örnek olmuştur ama acılara da çok çekmiştir. Çocuklarının tamamını kendi elleriyle defneden bir peygamberden bahsediyoruz. Yani kendisinden sonra sadece bir evladı kalmıştır. Ve Peygamberimiz bu yönüyle bizi izleyen ailelere de bir ders vermek istiyor, örnek olmak istiyor. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Bunun içerisinde her eğlence ve oyunun başı ve sonu olduğu gibi bu hayatta bitecektir.
Amin.
Aile hayatının içerisinde de anneler, babalar, çocuklar birbirlerle imtihan olacaklardır. Ne mutlu o imtihanlara sabredenlere, o imtihanlara rahmet ve merhamet gözüyle bakabilenlere, isyan etmeyenlere.
Eyvallah.
O imtihan içerisinde sevinç olacak, acı olacak, üzün olacak. Ama eyvallah, işte onu kabullenecek bir de büyük bir gönül olacak.
Allah razı olsun. Evet. Aziz dostlarım, Erkan Medya'da Münir Arıkan'la bir ailede huzur arayışlarında yine huzurun kaynağını Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah Efendimiz'in hayatından, sünnetten durmuş Ayvaz Hocamız, Amasya Müftümüz'den dinlemiş olduk. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. İhya ettiniz.
Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bizlere verdiniz. Misafir oldunuz. Amasya'mıza hoş geldiniz.
Allah razı olsun.
Biz de bizi izleyenlere buradan Amasya'mızdan onlara selamlar gönderiyoruz.
Allah razı olsun.
Ve Amasya bir ilim, hikmet, medeniyet ve irfan şehridir gerçekten.
Eyvallah.
7 tane şehzademiz buradan padişah olarak gitmiş. Dolayısıyla Osmanlı döneminde de bütün güzellikler bu vesileyle ilimize gelmiş. Onlar hala daha devam ediyor. Amasya herkesi kucaklıyor.
Eyvallah.
Ve herkese selam gönderiyor.
Allah razı olsun. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.